Ayrım 3.
Kinetik kuram. Bütün maddelerin hareket eden moleküllerden yapıldığı düşüncesine kinetik kuram denir. Kuram adını hareket ediyorum anlamına gelen Yunanca kineo sözcüğünden almıştır. Kinetik kuram şöyle der. Tüm maddeler hareketli, küçük parçacıklardan yapılmıştır. Farklı maddelerin parçacıkları farklı boyutlardadır. Parçacıklar ısındıkça daha hızlı hareket eder. Hafif parçacıklar ağır olanlardan daha hızlı hareket eder, aynı sıcaklıkta. Bir katının parçacıkları birbirine çok yakındır ve yer değiştirmeksizin titreşir. Bir sıvıda parçacıklar birbirlerinden daha uzaktadır, daha fazla enerjileri vardır ve birbirleri etrafında hareket eder. Gazlarda ise parçacıklar birbirlerinden çok uzaktadır ve boş buldukları hacmi doldurmak üzere hızla, gelişigüzel hareket eder. Brown hareketi. 1827'de İngiliz biyolog Robert Brown, 1773-1858, sıvılarda ve gazlarda toz parçacıklarının hareketini ilk kez gözlemledi. Brown, parçacıkların gelişigüzel hareket ettiğini gördü. Ancak neden hareket ettiklerini bilmedi. Parçacıkların canlı olduğunu sandı. Brown'un gördüklerinin açıklaması 20. yüzyıla Almanya doğumlu bilim adamı Albert Einstein 1879-1955 parçacıkların hareketinin nedenlerini bulana kadar bekleyecekti. Einstein, toz benzeri parçacıkların hareketine havayı oluşturan görünmez moleküllerin çarpması olduğu açıklamasını getirdi. Parçacıkların sıvılarda ve gazlardaki bu hareketine Robert Brown'un anısına Brown hareketi denir. Maddenin halleri. Katı, sıvı ve gaz maddenin farklı halleridir. Madde her zaman aynı halde kalmaz. Sıcaklık maddeyi oluşturan moleküllerin halini değiştirebilir. Örneğin aşağıdaki tencerenin içindeki suyun bir kısmı buhara dönüşmüştür. Sıvı gaz olmuştur. Donan su buz olur, yani katılaşır. Katı durumdaki bu tencereyi oluşturan moleküller birbirine yakın dizilmiştir. Bir yerden diğerine hareket edemez. Oldukları yerde titreşirler. Buhar bir gazdır. Birbirine uzak moleküllerden oluşmuştur. Bu moleküller daha da uzaklaşarak bir odaya yayılabilir. Su birbirine değen ve birbiri üzerine kayabilen moleküllerden oluşmuştur. Bu yüzden de her şekle girebilir. Suyu karıştırabilmemizin nedeni moleküllerinin birbirinden kolayca ayrılabilmesidir. Isı ve tepkimeler. Maddeler arasında iki tür tepkime olur. Fiziksel değişimler, hal değişimleri gibi ve yeni maddelerin oluşumuna neden olan kimyasal tepkimeler. Isı her iki tepkimeyi de hızlandırır. Bunu görebilmek için iki bardak alın ve birine soğuk su, diğerine de sıcak su doldurun. Bardakların ikisine de aynı anda birer kaşık tuz atın ve inceleyin. İki bardakta da tuz çözünecektir. Çünkü tuz parçacıkları birbirlerinden ayrılır ve su molekülleriyle karışır. Ancak sıcak su dolu bardakta tuzun daha hızlı çözündüğünü göreceksiniz. Sürtünme. Ellerinizi birbirine sürterek ısı yaratabilirsiniz. Ne kadar hızlı sürterseniz elleriniz o kadar ısınır. Çok hızlanırsanız acımaya başlar. Sürtündükçe derinizdeki moleküller birbirlerine çarpar ve daha hızlı hareket eder. Sürtünme adını verdiğimiz bir kuvvet, katılardaki moleküllerin birbiri üzerinden kaymasını önler. Sürtünme kuvvetini kullanarak ateş yakabiliriz. Örneğin bir ağaç parçasında açacağınız bir deliğe kuru yapraklar tıkıştırıp, bir çubuğu deliğe sürterseniz yaprakları tutuşturacak ısıyı elde edebilirsiniz. Bu yöntem dünyanın bazı yerlerinde hala kullanılmaktadır. Yayınım. Hava akımının olmadığı bir odada bile kokular odanın bir ucundan diğerine yayılabilir. Mutfakta yemek pişerken diğer odalardan kokusunu alabilirsiniz. Bunun nedeni pişmekte olan yemekten kaçan gaz moleküllerinin çevreye yayılmasıdır. Kurtulan moleküller havayı oluşturan moleküllerle karışır, ocaktan uzaklaşıp buldukları hacme yayılır ve bu hacmi doldurur. Parçacıkların bu biçimde hareket ederek karışmasına yayınım denir. sıvılarda yayını. Yalnızca gazlar değil, daha yavaş olarak sıvılarda yayılır. Bunun nedeni, sıvı moleküllerinin gazlarda olduğundan daha yakın düzenlenmiş olması ve belli bir hacmi daha uzun sürede doldurmalarıdır. Örneğin, bir kavanoz suya atacağınız bir damla mürekkebin yayılıp suyu boyaması uzun bir süre alacaktır. Büyük moleküller. Bazen atomlar makromolekül denilen büyük moleküller halinde birbirlerine bağlanır. Makro, Yunanca büyük anlamına gelir. Atomlar arasındaki bağlar güçlüdür. Ancak bazı makromoleküllerin zayıf noktaları vardır. Buralardaki atomlar birbirine bağlanamamıştır. Böylesi makromoleküllerin yapılarının bazı kısımları zayıf çekim kuvvetleriyle bir arada durur. Plastikler, seramikler, cam ve insan yapımı elyaflar makromoleküllerden oluşan maddelerdendir. Plastikler, politen, perspex ve PVC plastik maddelerden birkaçıdır. Plastikler insan yapımıdır ve polimerleşme denilen bir işlemle üretilir. Polimerleşme, monomer adı verilen küçük moleküllerin uzun zincirler oluşturacak biçimde birbirine bağlanmasıdır. Bu zincirler de birbirlerine bağlanır ve kocaman moleküller oluşur. Monomerlerin bağlanmasıyla oluşan bu moleküllere Yunanca'da çok parçalı anlamına gelen polimer adı verilir. Plastiklerin işimize yarayan yönü, farklı monomerleri birleştirerek belirli bir kullanıma yönelik plastik hazırlayabilme olanağıdır. Bazı plastik türleri ısıtıldıklarında yumuşar çünkü polimerleri birbirine bağlanmamıştır. Bunlara ısıl plastik denir. Diğer plastikler ise ısıtıldıklarında erimez çünkü polimer zincirleri birbirine bağlıdır. Bunlara da ısıl kararlı plastikler denir. Politen ve PVC çok farklı özellikleri olan iki plastik maddedir. Politen yiyecek sarmak için idealken PVC çok daha sağlamdır ve giyecek, bavul yapma gibi işlemlerde kullanılır. Bilinen polimerlerin monomerlerini ısıtıp karıştırarak yeni plastik maddeler yaratılabilir. Seramikler. Seramik maddeler de polimerler gibi yapılır. Ancak polimerlerden farklı olarak her seramik molekülü bir kristaldir. Kristal molekülleri kovalent bağlarla bağlanmışlardır. Kristallerin belli değişmez yapıları vardır. Çoğu değişmez geometrik biçimli, keskin kenarlı ve düz yüzeylidir. İnsan yapımı seramiklerin hemen hemen hepsi sodyum, kalsiyum, manezyum gibi birkaç element ve kil içerir. Kil, küçük silisyum dioksit ve alüminyum oksit kristallerinden oluşmuştur. Fırınlanmış kil kap kaçak yapımında kullanılır. Kil, henüz yumuşak bir çamur halindeyken biçimlendirilir, sonra da bir fırında pişirilir. Fırınlama işlemi, kristallerin birbirlerine bağlanarak sert bir seramik oluşturmasını sağlar. Sıvı lavın kristalleşmesiyle oluşan ve kayaları oluşturan kristaller doğal seramiklerdir. Arduvazda bulunan bazı seramikler ise yüksek sıcaklık ve basınç altında kalmış kilden oluşmuş ve doğa tarafından pişirilmiştir. Seramik kristallerinin yapısının en zayıf kısmı kenarlarıdır. Tıpkı keten kumaşta küçük bir yırtığın büyüvermesi gibi seramikteki küçük bir çatlakta hemen yayılır. Seramik maddeler yalıtkan olmalarına karşın bilim adamları etkin iletken olan yeni seramik çeşitleri geliştiriyor. Bu yeni seramik maddelere yüksek sıcaklık süper iletkenleri deniyor ve genelde kilde bulunmayan bileşiklerden yapılıyorlar. Bu yalnızca hayranlık uyandıran bir gelişme olmakla kalmıyor, süper iletkenlerin gelecekte elektriksel donanımlarda da kullanılabileceği anlamına geliyor. Cam. İster inanın, ister inanmayın, cam bir sıvıdır. Diğer sıvılar gibi cam da akar. Ama çok yavaş olarak, yüzlerce yıllık eski camların dip taraflarının daha kalın olmasının nedeni budur. Geçen zaman boyunca cam aşağı doğru akmıştır. Cam kristallerden yapılmamıştır. makromolekül zincirleri arasında düzenli bağlantılar yoktur. Bu yüzden de çok sağlam değildir. Sıradan bir camda oluşan çatlak yayılır. Çatlayan noktadaki atomlar çok şiddetli gerilim altındadır ve birbirlerinden ayrılır. Cam genellikle insanlar tarafından kum ve kireç taşı kullanılarak yapılır. Ancak zaman zaman yanardağlarda cam yapar. Bu doğal cama obsidyen denir. İnsan yapımı elyaflar. En sık rastladığımız insan yapımı elyaflardan biri naylondur. Takım elbiselerden çoraba kadar her tür giysi yapımında kullanılır. Naylon, 1930'larda DuPont şirketi için çalışan Vaz H. Carothers, 1896-1937 tarafından yönetilen bir bilim adamları ekibi tarafından yaratılmıştır. Carothers ve ekibi birçok polimer denemişti ama naylonu çok özel kılan ince iplikler halinde çekilebilmesiydi. Bu iplikler giysi yapımında kullanılabiliyordu. Biliyor muydunuz? NASA, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, uzay mekiklerinin dışını kaplamak üzere olağanüstü özellikleri olan yeni bir çeşit seramik tuğla geliştirdi. Dünyaya geri dönen bir uzay mekiğinin dış yüzeyinin sıcaklığı mekik atmosfere girdiğinde oluşan sürtünmeden dolayı çok yükselir. Mekiğin zırhı ısıyı geçiriyor olsaydı içerisi astronotların dayanamayacağı kadar sıcak olurdu. NASA'nın özel tuğlaları pirogratif adlı seramikten yapılıyor. Piro Yunanca'da ateş anlamına geliyor. Pirografit ısıyı içeri geçirmek yerine yanlara doğru iletiyor. Yani ısı uzay aracının içine geçmek yerine tuğladan tuğlaya geçiyor ve dağıtılmış oluyor. Periyodik tablo. Günümüzde kullanılmakta olan periyodik tablo, bildiğimiz elementleri, bunların simgelerini, atom numaralarını ve bağıl atom kütlelerini gösteren bir tablodur. Bir elementin tablodaki yeri metal mi, ametal mi yoksa yarı metal mi olduğunu ve sahip olduğu özellikleri gösterir. Periyodik tabloda elementler öylesine sıralanmıştır ki özellikleri düzenli yani periyodik bir biçimde değişir. Tablonun adı da buradan gelmektedir. Günümüzde bilim adamları bu düzenliliğin var olduğunu biliyor ama tablo ilk kez nasıl ortaya çıktı? 19. yüzyıl boyunca birçok bilim adamı elementleri atomlarının büyüklüğüne göre sıraya koyan şemalar yapmaya çalıştı. Amaç bir atomun büyüklüğü ile özellikleri arasında bir ilişki bularak bunu göstermek ve benzer büyüklükteki atomlar arasında benzerlikler keşfetmekti. Aslında bir atomun büyüklüğü atomun kütlesi demektir. Karbon 12'yi temel alarak bir atomun kütlesini diğer atomlara bağlı olarak hesaplamak mümkündür. Buna bağıl atom kütlesi denir. Bir elementin bağıl atom kütlesi izotoplarının kütlelerinin ortalamasıdır. Bunu bir elementin atomlarının ortalama kütlesi olarak da düşünebilirsiniz. Bir elementin bağıl atom kütlesi hep aynıdır. İlk denemeler. Elementlerin özelliklerinde bir düzenlilik bulmak üzere yapılan ilk çalışmalar, Alman kimyacı Wolfgang Döbereiner 1780-1849 tarafından yapıldı. Döbereiner, bazı elementlerin üçlü gruplar halinde düzenlenebileceğini fark etti ve bu gruplara üçlü adını verdi. Belirli bir gruptaki bir element, gruptaki diğer iki elemente benzer özelliklere sahipti. Döbereiner, ayrıca elementleri bağıl atom kütlesi sırasına koyduğunda ortadaki elementin bağıl atom kütlesinin diğer iki elementin bağıl atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olduğunu gördü. Daha sonraları İngiliz kimyacı John Newlands 1837-1898 elementleri sekizli gruplar halinde ayırdı ve bunlara oktav adını verdi. Ancak Newlands'in oktavları bilim adamlarınca pek dikkate alınmadı. Dmitri Mendeleyev Günümüzde kullanılmakta olan periyodik tablo, varlığını Rus bilimci Dmitri Mendeleyev'e 1834-1907'ye borçludur. Mendeleyev her element için bir kart hazırlayarak elindeki tüm bilgileri bu kartlarda topladı. Bundan sonra kartları atom kütlesi artışına göre yatay bir sıra halinde dizmeye başladı. Daha önce yerleştirdiği bir elemente benzer özellikleri olan ikinci bir elemente geldiğinde birincinin altına yerleştirerek yeni bir sıra başlattı. Bu, aynı dikey sütunda birbiri altında olan elementlerin benzer özellikleri olduğu anlamına geliyordu. Mendeleyev her 8 veya 18 elementte bir özelliklerin tekrarlandığını buldu. Bu tekrarlarda bir atlama olduğunda büyük olasılıkla keşfedilmemiş bir element olduğunu düşündü. Buraları boş bıraktı ve hatta bu keşfedilmemiş elementlerin özelliklerinin ne olabileceğine ilişkin tahminler yürüttü. Mendeleyev kendinden o kadar emindi ki birkaç elementin kütlesiyle bulduğu düzen uyuşmadığında elementlerin yerini değiştirdi. Sonunda 1869'da tablosunu yayımladı. Mendeleyev'in bıraktığı boşlukları doldurmaya çalışan bilim adamları yeni elementler buldu. Bu elementlerin özellikleri tıpkı Mendeleyev'in tahmin ettiği gibiydi ve yaptığı tablo elementlerin özelliklerine ilişkin önemli bir rehber olarak kabul edildi. Modern periyodik tablo. Mendeleyev'in başlıca hatası elementlerin özelliklerini etkileyen şeyin kütleleri olduğunu düşünmesiydi. Aslında elementlerin özelliklerini atom numaraları belirler. Atom numaraları atomun kütlesini etkiler. Ancak asıl önemli olan kütle değildir. Atom numaralarının öneminin farkına varan İngiliz fizikçisi Henry Moseley oldu. 1887-1915. Elementler atom numaralarına göre sıraya dizildiğinde Mendeleyev'in tablosundaki hatalar giderildi. Atomlar ve elektrik. Bugün dünyanın birçok yerinde insanlar elektriğin varlığına alışkın. Bir düğmeye basıyorsunuz, ortalık aydınlanıveriyor. Bir başka düğmeye basıyorsunuz, televizyon çalışmaya başlıyor. Buna elektrik akımı deniyor. Bu elektriğin en çok kullanılan biçimi. Burada söz konusu akış halinde olan enerji taşıyan elektronlardır. Bazen akış halinde olmadan da elektrik söz konusu olabilir. Bir balonu kazağınıza yeterince uzun süre sürterseniz balon tavana ya da duvara yapışır. Neden? Çünkü sürtme bilim adamlarının elektrostatik adını verdiği daha çok statik, durgun elektrik adıyla bilinen bir elektrik türü yaratır. Statik elektrik. Statik elektrik, elektrik yükünün birikmesidir. Bir kere biriktikten sonra da uzun süre aynı biçimde kalır. Örneğin kuru bir günde bir kediyi okşarsanız elinizde ve kedinin tüylerinde yük birikebilir. Sonra da ansızın kedinin üzerindeki yük üzerinizden geçerek boşalabilir. Siz de, kedi de hafif bir şok hissedersiniz. Kediyi okşarken tüylerdeki elektronların elinize geçmesine neden olursunuz. Kedinin tüyleri ve eliniz zayıf iletkenlerdir. Yalnızca büyük bir yük biriktiğinde elektriği iletebilirler. Eğer yük yeterince fazla ise kediden elinize geçerken kıvılcım çıkarabilir. İyi iletken elektriğin kolayca akmasına izin veren bir maddedir, bakır gibi. Bu yüzden elektrik kablosu yapımında çoğunlukla bakır kullanılır. Gümüş daha da iyi bir iletkendir fakat kablo olarak kullanmak için pahalıdır. Kediyi her okşadığınızda kıvılcım çıkmaz. Çünkü yükün birikmesi için uzun süre okşamanız gerekir. Ayrıca havada iyice kuru olmalıdır. Havanın nemli olduğu günlerde nem yükün birikmesine meydan vermeden boşaltır. Biliyor muydunuz? Amerikalı mucit Benjamin Franklin 1706-1790 fırtına bulutlarının statik elektrikle yüklü olduğunu gösterdi. Bunu fırtınalı bir havada ipine metal bir anahtar bağlanmış bir uçurtma uçurarak yaptı. Yıldırım ıslak ipe çarptı ve elektrik aşağı ipin ucunu tutmakta olan Franklin'e doğru aktı. Daha sonra bu deneyi tekrarlamaya çalışanlardan bazıları öldü. Franklin bu deneyde ölebilirdi. Sakın siz de denemeye kalkışmayın. Bükülen su. Statik elektrikle yüklenmiş bir tarak suyu bükecektir. İnanmıyor musunuz? Musluğu açın ve suyu incecik akıtın. Sonra da bir tarağı saçınıza sürterek yükleyin ve musluktan akan suya yaklaştırın. Ama değdirmeyin. Su tarağa doğru bükülecektir. Bükülmezse tarağı yeniden yükleyin ve bir kere daha deneyin. Elektrik akımı. Elektriğin elektronların akışı olduğunu söyledik. Peki elektronların akmasına neden olan şey ne? Yanıt, elektromotif kuvvet. Bu bir pilin veya bir elektrik jeneratörünün oluşturduğu kuvvettir ve volt adını verdiğimiz bir birimle ölçülür. Volt sözcüğü İtalyan fizikçi Alessandro Volta'nın 1745-1827 soyadından geliyor. Volta pili olarak bildiğimiz ilk pili yapan Alessandro Volta olmuştur. Kendi pilini kendin yap. Kendinize bir volta pili yapabilirsiniz. Bu pil bir ampul yakacak kadar güçlü olmayacaktır. Ancak elektrik akımını gösterecek küçük bir kıvılcım yaratabilirsiniz. Piliniz her seferinde çalışmayabilir. Denemeye devam ederseniz sonuç elde edeceksiniz. Ayrıca bu pili her gün kullandığımız şeylerle yapacaksınız. 3 farklı çeşit disk gerekiyor. Büyük bakır paralar, alüminyum folyo ve mukavvadan keseceğiniz diskler. Mukavva ve alüminyum folyo üzerinde paraların şeklini çizin, sonra da bunları kesin. Disklerin hepsi aynı boyda olmalı. Ne kadar çok disk kullanırsanız piliniz o kadar iyi çalışacaktır. Her birinden en az 6 tane kullanmalısınız. Mukavva diskleri içinde tuz çözülmüş suda ıslatın. Sonra da bu diskleri sırayla üst üste koyun. Bakır para, ıslak mukavva disk, alüminyum folyo, bakır para. En altta ve en üstte bakır para koymalısınız.